Ayrım 11.
Sayfa 121. Kitabın başından buraya kadar olan bölüm için referanslar. Miller B. 1979 Psychological Detectives of PSI European Journal of Parapsychology 2. 456-478. Morris R. L. 1982 Assessing Experimental Support for Troop Precognition Journal of Parapsychology 46 sayfa 321-336 Mandel C. W. K. 1978 Does the Concept of Precognition Make Sense? In J. Ludwig Philosophy and Psychology sayfa 327-340 Buffalo, New York, Prometheus Books Palmer J. 1986 Progressive Skepticism A Critical Approach to the PSI Controversy Journal of Parapsychology 50 sayfa 29-42 Pratt C. J. 1964 Parapsychology An Insider's View of ESP Garden City, New York, Doubleday Price G. 1978 Science and the Supernatural in J. Ludwig Philosophy and Parapsychology sayfa 145-171 Buffalo Prometheus Books Price H. H. 1967 Physical Research and Human Personality In J.R. Smith's Science and ESP Sayfa 33-45 New York Humanities Press Pryor M. 1932 Joseph Glanville Witchcraft and 17th Century Science Modern Philosophy 30 Sayfa 167-193 Quillen F.W. 1979 The Ethereal Body as a Means of Survival Process Studies 9 Sayfa 30-34 Reed T. 1969 Essays on the Intellectual Powers of Man Cambridge MA MIT Press Roll WG 1961 The Problem of Precognition Journal of the Society for Physical Research 41 sayfa 115-128 Santayana G 1955 Skepticism and Animal Faith New York Dover Schofield RE 1970 Mechanism and Materialism British Natural Philosophy in an Age of Reason Princeton New Jersey Princeton University Press Smithies JR 1967 Is ESP possible in JR Smithies Science and ESP sayfa 114 New York Humanities Press Tanagras A 1949 The Theory of Psychobolia Journal of the American Society for Physical Research 43 sayfa 151-154 Tanagras A 1967 Physico-Physical Elements in Parapsychological Traditions Parapsychological Monographs No. 7 New York Parapsychology Foundation Taylor E. 1987 Prospectus for a Person-Centered Science The Unrealized Potential of Psychology and Physical Research Journal of the American Society for Physical Research 81 sayfa 313-331 Thomas K. 1971 Religion and the Decline of Magic New York Scribners Thules, R.H. 1972 From Anecdote to Experiment in Physical Research Londra, Routledge and Kegan Paul Thules, R.H. and Wiesner B.P. 1947 The PSI Process in Normal and Paranormal Psychology Proceedings of the Society for Physical Research 48, sayfa 177-176 Trevor Roper H. 1969 The European Witch Craze of the 16th and 17th Centuries and Other Essays New York Harper and Row Truzzi, M. 1980 A Skeptical Look at the Paul Kurtz Analysis of the Scientific Status of Parapsychology Journal of Parapsychology 44, sayfa 35-55 Westfall R.J. 1980 Never at Rest A Biography of Isaac Newton Cambridge, İngiltere, Cambridge University Press Westfall R.J. 1980 The Influence of Alchemy on Newton In M.P. Hainan, M.J. Osler and R.G. Weyand Science, Pseudoscience and Society Sayfa 145-170 Waterloo, Ontario Wilfrid Laurier University Press Whitley, J.M.O. 1977 Implications for Philosophy in S. Scribner Advances in Parapsychological Research 1 Psychokinesis Sayfa 149-174 New York Plenum Press Whitehead, A.N. 1922 The Principle of Relativity Cambridge, İngiltere, Cambridge University Press Whitehead, A.N. 1960 Religion in the Making, Cleveland World Original work published 1926 Whitehead, A.N. 1967 Adventures of Ideas, New York Free Press Original work published 1933 Şaman, Şifacı ve Psikoterapist Stanley Krippner Stanley Crippler her ikisi de San Francisco'da bulunan Saybrook Enstitüsü'nde psikoloji profesörü ve Kaliforniya Entegral Çalışmalar Enstitüsü'nde Ordinary Profesördür. Maimonides, Brooklyn, New York Tıp Merkezi'ndeki Rüya Laboratuvarı'nın eski yöneticisi ve Kent, Ohio Eyalet Üniversitesi'ndeki Çocuk Araştırma Merkezi'nin yöneticisi olan Crippler, İnsanın Olasılıkları, SSCB'de ve Doğu Avrupa'da Akıl Üzerine Araştırmalar adlı kitabın yazarı ve Rüya Telepatisi, Rüya Çalışması, Şifa Durumları, Şifa Alemleri ve Kişisel Mitoloji adlı kitaplarında yardımcı yazarıdır. Şamanlar toplumsal olarak kabul gören, dikkatlerini gönüllü olarak ayarlayarak normalde alınamayan bilgilere girebilen, bunu cemaatlerinin üyelerinin ve cemaatin bütününün ihtiyaçlarına hizmet etmek üzere yapan pratisyenlerdir. Bir başka deyişle şamanlar onlara şamanik statüyü veren toplumsal grubun yararı için kullanabilecekleri gücü ve bilgiyi sağlamak için ruhlar dünyasına girdiklerini iddia ederler. Şamanın bütün roller arasında en çok görüleni şifacılıktır. Şamanların işlevleri çeşitli mahallelerde farklılaşabilir ama hepsi de hastalığı önceden tahmin etmek ve önlemek veya hastalık oluşuna teşhis ve tedavi etmek için çağrılırlar. Çağdaş sağlık psikologları gibi şamanlar da şifaya dört noktadan yaklaşırlar. Rahatsızlığın yapısı, hastanın yapısı, mahallin yapısı ve tedavinin yapısı. Şamanların rahatsızlığın yapısını kavramlandırışları yerden yere ve pratisyenden pratisyene değişir. Bazıları hastalığı doğal sebeplerden, biyolojik ve veya psikolojik ve metafiziksel sebeplerden olanlar diye ayırırlar. Son kategori daha da alt kollara bölünebilir. Örneğin dezenkarne varlıklar tarafından meydana getirilenler ile büyücülerin meydana getirdikleri arasında, bir kişinin yaptığı yanlış işlerden kaynaklananlar ile bir aile üyesinin suçundan dolayı meydana gelenler arasında, geçmiş bir hayattaki küçük suçlardan kaynaklananlar ile hastanın şu anki enkarnasyonundaki faaliyetlerinden kaynaklananlar arasında. Yardım arayan kişinin durumu da kavramlandırmada değişiklikler gösterir. Birçok geleneksel şifa sistemi fiziksel ve mantal hastalıklar arasında ayrım yapmaz. İnsan organizmasını tek bir parça olarak görürler. Yine de hastanın ailesinin veya kabilesinin hastalığın bir parçası olarak düşünülmesi de pek görülmedik bir şey değildir. Çünkü birey ve cemaat arasındaki çizgiler kesin biçimde çizilmemiştir. Bazı sistemler ise örneğin yaş, cinsiyet, toplumsal pozisyon veya inanç sistemini temel alarak başka farklılıklar meydana çıkarır. Mahal de önemli bir değişkendir. Bazı mahallelerin güç yerleri olduğu ve bu mahallelerin ihlalinin hastalık getirebileceği düşünülür. Diğer yandan hastanın terapisine kutsal bir yerin ziyaret edilmesi de eklenebilir. Terapik karşılaşmanın mahalli, hastanın evi, pratisyenin iş yeri veya pratisyen tarafından belirlenmiş belirli bir yer olabilir. Tedavinin yapısı ise bir hayli değişkendir. Bazı geleneksel şifa sistemleri tedaviyi ilaçla, büyüyle ve mistik kategorilere diyerek ayırırlar. Birincisi eczalı otları ve fiziksel müdahaleleri, ikincisi rahatsız eden büyüye veya lanete karşı gelen ayinleri ve nesneleri, büyülü bitkiler ve onlardan çıkartılanlar içerir. Üçüncüsü dezenkarne varlıkların yardımını isteyerek veya hasta değişmiş bir şuur haline girdiğinde ruhlarla karşılaşma kapasitesini kullanarak yapılır. Amerikalı bir psikiyatrist olan E. Fuller Torrey için etkili bir tedavinin yapısı ister bir şaman tarafından ister başka pratisyenler tarafından uygulansın, kaçınılmaz biçimde dört temel ilkenin bir veya daha fazlasını içermelidir. Bunlar 1- teşhis ve ad koyma sürecine anlam sağlayan paylaşılan bir dünya görüşü, 2- pratisyenin hastanın iyileşmesini kolaylaştıran kişisel nitelikleri, 3- hastanın iyileşmeye yardımcı olan pozitif beklentileri yani ümit, iman, plasebo etkisi ve 4- hastadan beklenen güçsüzlüğü yenebilme yetisi. Paylaşılan bir dünya görüşü. Adlandırma süreci her tipteki şifanın en önemli bölümlerinden biridir. Hastanın durumunda bir fikir birliğine varılması, hastayı birisinin onun rahatsızlığını anladığına, bu durumda olan tek kişinin kendisi olmadığına ve bir iyileşme yolunun olduğuna ikna eder. Rahatsız edici faktörün tanımlanması, tamamlanma, kesinleştirme ve genel katarsis üreterek hastanın aklında bir dizi ilişkili fikri harekete geçirebilir. Rogers 1982, şamanın bir şifacı olarak etkililiğinin çoğunun onun doğaüstüne ait kavramlarıyla hastasınınkilerin aynı olup olmamasına bağlı olduğunu belirtir. Eğer pratisyen ve hasta aynı dünya görüşünü paylaşmıyorlarsa tedavi sakatlanabilir veya engellenebilir. Castle 1955, birçok tartışmadan sonra en sonunda tüberküloz olan kızının hastaneye yatmasını kabul eden bir Zulu babanın hareketlerini anlatır.
Ama tam o anda doktor bir hata yapar. Hastasının durumunun bulaşıcı olduğunu ve başka insanların da ondan tüberküloz kapacağını söyler. O zaman baba teşhisi inkar eder ve kızının hastaneye yatmasını reddeder. Kızının bir taşıyıcı olması fikrini kabullenmek demek, onun bir büyücü olduğunu da kabullenmek olacaktır. Çünkü babanın kültüründe ancak böyle kötü bir kişinin bulaştırıcı gücü olur. Kleinman 1980 illeti ikiye ayırır: hastalık ve rahatsızlık. Hastalık sözcüğü biyolojik ve veya psikolojik süreçlerin işleyişinin bozulmasını anlatırken, rahatsızlık sözcüğü psikososyal deneyimi ve algılanan hastalığın anlamını belirtir. Rahatsızlığı hastalıktan inşa etmek, sağlık bakım sistemlerinin merkezi fonksiyonudur ve şifanın ilk safhasıdır. Rahatsızlık aynı zamanda hastanın hastalığa karşı olan tepkilerini, dikkat, algılama, bilme, değerlendirme, duygusal tepkime ve kişinin kendi ailesi ve toplumsal şebekesiyle iletişimi açılarını da içerir. Rahatsızlık hastalığı bireye, cemaate ve kültüre özgü davranış ve deneyimler şekline sokar. Bir hastanın kendi hastalığına tepkileri, bu hastalığı anlamlı bir açıklama şekli ve birçok durumda kontrol ve iyileşme şekli de sağlar. Bir doktor belirli türden bulaşıcı hastalığı olan bir hastaya penisilin verebilir ve bu hasta da muhtemelen iyileşecektir. Çoğunlukla da rahatsızlık hastalığa dönüşmeden önce. Penisilinin etkili olabilmesi ortak bir dille veya paylaşılan bir dünya görüşüne bağlı değildir. Yine de şamanik kültürler çoğunlukla batılı tıbbın ve psikoterapinin kabul etmediği hastalıklardan söz ederler. Örneğin kötü hava, yin ve yang güçler arasında bir dengesizlik, ruh tasallutu. Aynı hastalık bir kültürden diğerine çok farklı bir biçimde kavramlaştırılabilir ve tedavi işlemleri de kültüre olduğu kadar çok büyük bir biçimde hastaya da özgüdür. Sonuç olarak aynı temel rahatsızlığın belirtileri kültürler arasında çok geniş biçimde çeşitlilik gösterebilir. Levi Strauss birçok şamanın ve psikoterapistin hastada şuursuz biçimde kalmış olan çatışmalara ve direnmelere şuurlu bir seviye getirmek çabasında olduklarını gözlemlemiştir. Ad koyma süreci de ters giden şeyin sembolü olarak sözcükleri kullanmayı içerir. Etkisi sadece sözcüklerin aktardığı bilgi sebebiyle değildir. Bu bilgi belirgin bir deneyimin meydana gelmesine de izin verir. Bu deneyim sırasında hastalar çatışmalarını çözümleyebilirler. Örneğin Pasifik Kuzeybatı Kızılderili kabileleri arasındaki ruh hastalığı, Batı kültürlerindeki nevrotik depresyona benzemektedir. Her ikisi de uykusuzluk, baygınlık nöbetleri, ağlama krizleri, nostaljik keder ve sancı gibi psikosomatik belirtiler taşır. Şamanlar durumu tipik bir posesyon olarak vasıflandırırlarken, batılı psikoterapist depresyonun psikodinamik sebeplerini arar. Örneğin bir ilişkinin bitişi, iş kaybetmek. Baygınlık, iç çekme ve zor nefes alma gibi çoğunlukla depresyonu karakterize eden şeyler, batıda psikosomatik dönüşüm tepkileri olarak vasıflandırılırken, şamanlar bunu posese olmuş kurbanın etrafındaki havanın yokluğunu yansıttığı biçiminde görürler. Jilek 1982. Tayvan'daki bir çoğu tanki veya şaman olan yerli şifacılar üstüne yapılan bir çalışma, bunların kategorizasyon sistemlerinin geleneksel Çin tıbbının modellerine bağlı olduğunu bulmuştur. Sonuç olarak hastaların çoğunun hastalığı, kozmostan bireye uzanan karşılıklı etkileşme sistemindeki, nihayetinde ise bedensel organları ve ki'yi veya hayat enerjisinin akışını etkileyen uyumsuzluktan kaynaklanır tarzda görülmektedir. Diğer sebepsel faktörler büyücülük, kalıtım, yanlış davranışlar ve kötü şansı içerir. Ama bunlar bile en sonunda uyum meselesine bağlanır. Kleinman'ın 1980 konuştuğu Tayvanlılar, hayatı tehdit edebilecek hastalıkların kontrolü için batılı tipteki doktorlara ve rahatsızlıkların kişisel ve kültürel biçimde anlamlı tedavisi için tankilere gittiklerini söylüyorlardı. Örneğin korkunun kültürel bir rahatsızlığın tedavisi için batılı doktorlara değil, bu rahatsızlık için kültürel kabul gören tedaviyi uygulayacak olan yerli pratisyenlere gidiyorlardı. Navajo şamanları veya Hatali, akıl hastalıkları için 3 ana teşhis kategorisi oluşturmuşlardır. Pervane çılgınlığı, kontrol edilemeyen davranış, örneğin bir pervane gibi ateşe atılmak, kasılmalar, öfke ve şiddet nöbetleriyle meydana çıkar ve akıl hastalıklarının ana tiplerinden biridir ve akrabalar arası cinsel ilişki faaliyetlerine bağlanır. Çılgın şiddetin de aynı dış tezahürleri vardır ama alkolizme bağlıdır. Hayalet hastalığı ise büyücülüğe bağlanır. Hoş olmayan rüyalarda, iştah kaybında, sersemlik hissinde, şaşkınlık, panik ve aşırı endişe halinde tezahür eder. Bir kişi bilerek veya kazara tabuları çiğner veya tehlikeli güçleri rahatsız ederse, evrenin doğal düzeni tahrip olur ve enfeksiyon veya zehirlenme oluşur. Büyücüler ensest yaparak, ölüleri soyarak veya güçleri akılsızca kullanarak, Sandner 1979, toplumsal düzeni ihlal ederler. Navajo Hatayili tarafından duyurulan sağlık ve hastalık kavramında evren, hem iyi ve hem de kötü güçlerin dengeli ve düzenli bir ilişki içinde bir arada var olduğu karşılıklı bağlı olan bir bütündür. Bu ilişki bozulduğunda uyumsuzluk oluşur, bu da hastalığı üretir. Öyleyse hastalığın sebebi temelde metafizikseldir. Hastalık birey ya da grup, doğal ve doğaüstü güçlerle uyumun dışına çıktığında oluşur. Topper, 1987. 1980'de Maria Sabina'yı, Oaxaca, Meksiko'daki kendisinin ve hastasının gizli bir törende şuur durumunu değiştiren mantarları bir arada nasıl yediklerini açıklayan bir Mazatek şamanını ziyaret ettim. Bu hastanın fiziksel, psikolojik veya ruhsal sorununu tanımlamak çabasıyla yapılıyordu. İsa Mesih'in gelip teşhis sürecine yardımcı olması Sabina'nın inancıydı. Bu gökselden ilham almış, bir hayli değiştirilmiş bir şuur halinde sağlanmış teşhisi izleyerek verilen karara hangi hasta karşı çıkabilirdi ki? Pratisyenin kişisel nitelikleri. Rogers 1982, şamanın sıklıkla cemaatine göre üstün mertebeli bir kişi olabildiğini belirtir. Bedenen güçlü ve aklen işine bağlı, kendini kontrol etme gücüne sahip ve cemaatindeki birçok kişinin ötesinde bir mental çaba kapasitesine sahip olmalıdır. Ama Rogers, bazı şamanların şarlatan ve belki de nevrotik ama şifada başarı gibi şamanik imajları, kendi güçlerinin gelişimi ve cemaat içinde varlık edinme uğruna kullanacak kadar gerçekliğe yakın olabildiklerinden de kuşkulanmaktadır. Genelde şamanlar bir bilgi, otorite, önceden biliş ve güç imajı aktarmalıdırlar. Eğer imajı korumayı başaramazlarsa, şifalı güçleri yok olabilir ve cemaati olan yararı da yok olur. Şamanın tahayyül vasıtaları, rüyaların, vizyonların ve diğer tahayyül süreçlerinin insan sağlığı ve hastalığı hakkında hayati bilgi kaynağı olduğunu düşünen Achterberg 1985 tarafından vurgulanmıştır. Sembollerin ve metamorforların şifa verici gücü bu bilgilerin arasındadır. Bunların arasında da yaralı şifacının ki. Eğer bir şaman veya potansiyel şaman kişisel bir felaketin, hastalığın veya kuvvetten düşüren bir durumun üstesinden gelirse, cemaati çoğunlukla buna çok saygı bahşeder ve bu etkileyici başarıya hürmet eder. Aynı zamanda şamanın başarılarının listesi potansiyel hastaları etkilemekten daha da fazlasını yapar ve başarılı bir tedavi için psikolojik temel sağlar. Şamanın mantal güçleri de çoğunlukla etkileyicidir. Sibirya Yakut şamanları 12 bin adedin üstünde, bilinen Yakut söz dağarcığının 4 bin kelime olmasıyla kıyaslanırsa, sözcük içeren şiirsel bir dile sahiptirler. Furst 1973-1974. Navajo Hatali'yi bir Wagner operasını ezberlemeyle kıyaslanabilecek bir şifa törenini ezberlemelidir. Kluckhorn and Layton 1962. Kültürel mitleri, hatırlama yetenekleri, gelenekleri ve kabile bilgeliğini genç nesillere aktaran bir öğretmen rolü için zorunludur. Genellikle güçlerini arttıran şifa törenlerini uygulamada çok gelişmiş bir oyunculuk yeteneği gösterirler. Bazen yeteneklerini cemaate daha çok göstermek için bu törenlerde zekice el çabuklukları da kullanılır. Rogers 1982. Kakar 1982, Hindistan'da şamanların hastalarını incelemiş ve genelde bunların şifa sürecini belirleyen önemli olan şeyin şamanın kavramsal sistemi veya kendine özgü teknikleri değil de şifacının kişiliği olduğuna inandıklarını bulmuştur. Şamanlar ve hastaları arasındaki etkileşimi gözlemledikten sonra Kakar, hastanın kültürel biçimde saptanmış olan ideal şifacı imajına ters düşüp düşmediğini veya ne kadar uyduğunu saptamakla meşgul olduğu sonucuna varmıştır. Hintlilere içmeleri için verilen şifalı suyun Müslüman bir şamandan gelmesi veya bu suyun Kur'an'dan ayetler okunarak işleme tabi tutulmuş olması da mesele değildir. Çünkü hastalığın kardeşliği gerçekten de sağlığın kardeşliğinden daha da kucaklayıcı görünmektedir. Bernd 1964, Avustralyalı yerli şamanlar üzerine yaptığı çalışmasında bunların ününün temelinde gücün olduğunu, çünkü bunun bu şamanların hareketlerinin doğaüstü bir desteği olduğunu gösterdiğini belirtmiştir. Sonuç olarak başka insanlara açık olmayan bir güçten beslenebilirler. Vancouver adasının Nanaimo Kızılderileri şamanlarının şifanın oluşması için gerekli hami ruhların bedenlenmesi için bir tören esnasında şuursuz halde baygın düşmesini beklerler. Jilek 1982. 1989'da Alvin Scott ile Trinidad'da bir ruhçu şifacı ile görüştüm. Afrikalı, Hristiyan ve Doğu geleneklerinden bir ruhsal rehberler ordusuyla çalıştığını iddia eden Scott, hastanın hür iradesini vurgulamıştı. Bu rehberler öğüt ve öneriler sunuyordu ama onların önerdikleri dua, otlar ve veya hayırlı işler tarzındaki tedaviyi izlemek hastanın sorumluluğundaydı. Scott'un hastalıktan muzdarip kasabadan bir kişiyle çalışmasını gördüm ve izlenimim Scott'un hasta için bakım ve ihtimam gösteren bir yumuşaklık ve hoşgörüyü yüksek bir oyun gücüyle birleştirdiğiydi. Krippner and Welch 1992. Geleneksel toplumlarda şamanlar toplumsal biçimde belirlenmiş pratisyenlerdir. Her bir kültürün kendi prototipik şifacı imajı vardır. Bir şaman bu prototipe uymaya ne kadar yaklaşabilirse muhtemeldir ki sonuçtaki tedavi o kadar başarılı olur. Eğer bir şaman bir hastanın ve veya bir toplumun şifacı bir pratisyene atfettiği vasıflara uyan kişisel niteliklere sahip değilse aradaki ilişki yine de değerli sonuçlar verebilir. Ama bu şifa sürecindeki diğer faktörlerin bir veya birden fazlasına bağlı olacaktır. Frank hastanın beklentileri, şifacının kişisel vasıfları, kültürel biçimde belirlenmiş şifacılık rolü veya tipik biçimde her ikisi tarafından harekete geçirilir diye çıkarımda bulunur. Hastanın pozitif beklentileri. Hastanın beklentilerinin önemini gösteren birçok araştırmadan elde edilen kanıtlar boldur. Bir kişinin şifadan ne beklediği, eğer beklenti yeterince güçlü ise meydana gelecek olan şeydir. Weil 1983, tıp tarihi aslında plaseboya tepkinin tarihidir diyecek kadar ileri gider. En azından herhangi bir ilacın etkililiğinin %50'si plasebo tepkisine bağlıdır. Diğer bir deyişle doktorun, hastanın veya her ikisinin beklentilerine. Kertenkele kanı ve domuz dişi gibi umarların bilinen hiçbir tıbbi özelliği yoktur. Ama yüzyıllardır işe yaramışlardır. Anlaşılan hastalar bunların işe yaramasını beklemişlerdir. Frank her türden ideoloji ve metodu temel alan şifa yöntemlerinin aşikar başarısının, inancın şifa verici gücünün, nesnesinin geçerliliğinde değil hastanın kafasında olduğunu gösterdiği sonucuna varır. Şifayı ileten bir şuur durumu hastanın ümidini ayaklandırmadaki, kendine değer verişini arttırmadaki, onu duygusal çalkantıya sokmadaki ve onun destekleyici bir grup ile olan bağını güçlendirmedeki yeteneğinde yatmaktadır. Dolayısıyla hastanın pozitif beklentilerini arttırma çabaları belirgin terapi teknikleri kadar terapiktir. Torrey 1986 hastanın beklentilerini üreten birkaç faktörü tanımlamıştır. Umut, iman, güven ve duygusal uyanma. Frank ve Frank 1991 çoğu psikoterapinin duygusal uyanmayı, yeni gelişen yetenek ve tavırları güçlendirmeyi sistematik biçimde izleyen tarzda terapinin başında veya terapinin son kısmında önceki terapik seansların kazançlarını kristalize ederek tedavinin bir parçası olarak kullandığını belirtir. Kiev 1964 halk psikiyatrisi araştırmasında her tipteki psikoterapinin etkililiğinde hastanın imanının önemini vurgular. Bernd'e göre 1964 Avustralyalı yerli Margit Bu'nun temel gereksinimi bir hastanın imanlı olmasıdır. Bu nokta halk arasında bilinen bir Gung Wing Wu hikayesinde de izah edilir. Ay ve benekli kedi birlikte yol alırlarken ciddi biçimde hastalanmışlar. Kıpırdayamadıklarından veya yemek yiyemediklerinden ikisi de güç bela yaşayabiliyorlarmış. Sonunda ay kendini tekrar canlandırmayı başarmış, ayağa kalkmış. Gökyüzüne gitmeden önce benekli kediyi de canlandırmaya çalışmış ama bunu yapamamış. Çünkü benekli kedi ona güvenmemiş. Bu mitsel hikaye ölümün orijinini de açıklamaktadır. Eğer benekli kedi aya güvenmiş olsaydı, yeryüzünde kimse ölmek zorunda kalmayacaktı. Ay güçlü bir Margit Bu olarak görülür. Ölüyor gibidir ama hep geri döner. İnsanlar da eğer imanları güçlü olsaydı aynısını yapabilirlerdi.